Ayrım 2.
Rahat mıdır, sinirli midir? Bir arazi meselesinde köylülerden birine bir oyun oynamak üzere midir? Bir işte kazanmış mıdır, kaybı mı vardır? Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Bunları anlamak için hemen ayaklarına bakınız. Eğer bunlardan birinin baş parmağı oğulmakta ise Salih Ağa'nın canı bir şeye sıkılmış demektir. Eğer bunlardan biri ayakkabıyı parmaklarının ucunda hafif hafif oynatmakta ise biliniz ki keyfi yerindedir. Çıplak tabanlarını sizin yüzünüze doğru uzatıyor ve hareketsiz duruyorsa emin olunuz ki yeni gasp ettiği bir lokmanın hazım devresini geçirmektedir. Fakat sizin hakkınızda bir fesat kurmakla meşgulse bu ayaklar iki büklüm onun altında saklıdır. Sinsi sinsi bir ava doğru yaklaşan tilkinin adım atışlarını hiç görmedinizse Salih Ağa'nın yürüyüşüne bakınız. Salih Ağa bütün köy halkını öyle sihir ve nüfus altına almıştır ki 4 yıldan beri hep benim emrimle hareket etmeye alışmış olan Mehmet Ali bile köye geldikten sonra iktisadi durumumu tayin için bana bir kere gidip Salih Ağa'ya danışmamı tavsiye etti. Beyim akıllı adamdır. Ne edeceğini sana o bildirir dedi. Lakin ben ona danışmaktansa hiçbir şey yapmamayı ve hazır paradan yemeği tercih ediyordum. İstanbul'da babamdan kalan evi sattığım vakit bunun parasıyla gene Anadolu köylerinin birinde bir bostan ortasında bir küçük ev almayı tasarlıyordum. O bostan gelirimi temin edecek, bu evcehizde ömrümün son yıllarını yaşayacaktım. Lakin bu köyde bostana elverişli hiçbir yer görmüyordum. Gerçi Porsuk çayı ta yanı başımızdan geçiyor. Ama bunun suyundan istifade etmek için enikonu bir kanalizasyon ameliyesine ihtiyaç görülüyor. Bu kıyısındaki sazlık ve bataklık toprağı masraf ve emeğe bağlı iş. Zaten köy içinde bostancılıktan anlar tek adam yoktur. Oysa ben Batı Anadolu'da ne güzel, ne yeşil bostanlar görmüştüm. Ortalarında bir dolaplı kuyu vardı. Gözleri bağlı bir hayvan durmadan bu dolabı çevirir, ortadaki çıkrık, kah bir çocuk gülmesine, kah bir kadın hıçkırığına benzer sesler çıkarır. Sıra sıra demir kovalardan sular boşalır dolar. Vakit bir yaz akşamıdır. Kavak ağaçlarında ağustos böceklerinin sesi henüz dinmemiştir. Kuyunun dört bir tarafından düz, uzun, küçük toprak kanallar serin ve berrak suyu sarışın marul tarlalarına doğru götürür. Elinde ufak bir çapa ile bir adam bu kanalların çizdiği geniş dörtgenler arasında güya bir tabiat mezhebinin ibadetini yapıyormuş gibi yavaşça eğilip kalkar, durur, çömelir. Ve siz bir asma çardağının altında bu alemin rehavetli bir seyircisinizdir. Havada sulanmış toprak kokuyordur. İşte son zamanlar bu benim biricik hülyamdı. Burada ise yalnız gerçek, çıplak, çirkin, kaba, yalçın gerçek. Boz toprak dalgaları alabildiğini uzuyor. Yeknesak ovayı ikiye bölen Porsuk çayı, şiddetli bir zelzelenin açtığı bir uzun, bir yılan kavi yarık gibidir. Hiç suyu görünmez. Ta yanına gittiğiniz zamanda bile. O suyun cana can katan serinliğini ve rengini bulamazsınız. Boz topraklar orada çürümüş ve pıhtılaşmış sanılır. Elinize bir soksanız, günün hangi saatinde ve hangi mevsiminde olursa olsun bir cerahat gibi ılıktır. Ve tepeler birer urdur. Ve bütün ufkun çerçevelediği alem ancak bu ızdırap manzarasıyla canlı görünür. Boş ve lüzumsuz feza içinde hiçbir kuşun geçtiğini görmedim. Allah insanları intihaba davet için o büyük tufan cezasını tertip zahmetine katlanmamalıydı. Nuh'un ümmetini böyle bir toprak üstünde bu çıplak tepelerle çevrilmiş yere bırakmalıydı. Her akşamüstü sanıyorum ki artık dünyanın sonu gelmiştir. Üzerinde yaşadığım bu toprak ya içindeki gizli dert ile şişip çatlayacak ya da bir dehşetli gürültüyle yerin dibine doğru çöküp gidecektir. Onun içindir ki her sabah gözlerimi açar açmaz derin bir hayal kırıklığına uğrarım. Niçin beklediğim tabiat olayı vuku bulmadı derim. Ve damlardan çıkan bütün hayvanlar benimle beraber bu işe hayrettirler. Demek bir gün daha ve ne gün. Emmet'in ninenin yetimi duvarı önüne katmış her adımda bir ihtiyar adam gibi öksüre öksüre sırtları tırmanıyordur. Kara mandalar bir filden daha buruşuk, daha uyuz, iri, çapaklı gözlerini devirerek etrafta yiyecek bir şey aramaktadır. Köyün mezbelesinde köpek enikleriyle insan yavruları birbirine karışmış oynaşıyorlar. Kah küçük çocuklardan biri süprüntülerin arasından kemirecek bir şey bulup çıkarır, köpek üzerine hücum eder, kah köpeğin ön ayakları arasındaki bir lokmaya çocuk saldırır. Bazen de iki taraf arasında paylaşılamayan bir karpuz veya kavun kabuğunu bir mandanın sömürdüğü görülür. İşe gitmeyen eşekler açlıktan ve sıkıntıdan akşama kadar acı acı anırırlar. Ah bu eşek anırışları! Dünyada bundan yanık, bundan elemli bir ses daha bilir misiniz? Sustukları vakitte tavırları bu feryatlardan daha az hazin değildir. Kara, derin ve kadifemsi gözlerinde bir gam, uzun ve güzel kulaklarında bir titrek duygu ve kafalarında derin düşünceler taşıyan hakimlerin şirin vakarı vardır. Ben bu hayvanları çok severim. Bu çirkin, galiz tabiat ortasında tatlı ve cana yakın yalnız onlardır. Mehmet Ali'lerin bir boz eşeği var. Bütün evin işini gören odur. Büyük şehirlerde Franklerin Bon et out fair dedikleri hizmetçi kadının görevlerini o yapar. Yalnız yemek pişirmesini bilmez. Çamaşır yıkayamaz ve ütü ütülemez. Zaten bu işten iki tanesi pek seyrek yapılan, bir tanesi de hiç yapılmayan şeylerdir. Her ayda 2-3 defa kah Mehmet Ali'yi, kah anasını, kah kardeşini kasabaya götürüp getiren de bu eşektir. Mehmet Ali'nin anası evde yaptığı bütün iyi şeyleri yemez, içmez, hiç kimseye tattırmaz. Alır kasabaya götürür. Ben geldiğim günden beri gerçi bunların bir miktarını evde alıkoyabiliyoruz. Ben yağı olsun, yoğurdu olsun, peyniri veya sucuğu olsun kasabadaki fiyatının iki mislini verip almaya muvaffak olabiliyorum. Bu suretle de kadın gene memnun görünmüyor, mırıldanıyor. Çünkü onca paranın bereketlisi pazarda kazanılandır. Onun için çok zaman hiç kimseye haber vermeden sabahleyin şafakla beraber sıvışır. Zaten yol uzundur. Köylülere sorarsanız de şuracıkta derler ama köylülerin de şuracaktasını ben bilirim. En kısa de 5-6 saat sürer. Bunlarda zaman kavramıyla mesafe kavramından niçin eser yoktur? Gün geçtikçe bu sorunun karşılığını kendi kendime buluyorum. Çünkü ben de buraya geldiğim günden beri zaman kavramı hayli zayıflamıştır. İlk aylar günlerin adını unutuyordum. Şimdi ayları birbirine karıştırıyorum ve yalnız mevsimlerin değiştiğini hissediyorum. Kaç yaşında olduğumu ve arkamda bıraktığım geçmişi unuttuğum gün kim bilir ne kadar rahat edeceğim. Lakin bu hale vardığım vakitte gene bu engin ve kurak ovaların korkunç genişliğini hissetmekten kurtulamayacağım. Bu his her an yüreğimi burkuyor, başımı döndürüyor ve irademi hurdahaş ediyor. Lakin bu köy bir çöl ortasında bir konak kadar bile yüreğime güven vermiyor. Bir konak mesafe içinde bir hareketi gösterir. Bugün buradaysanız yarın bir vahanın kenarına erişeceksiniz. Öbür gün bir büyük nehrin suları sizi karşılayacaktır. Oysa Orta Anadolu'da bir köy donmuş bir konaktır. Burada mesafe sizi yutmuştur. Siz mesafe içinde dehşetten donmuşsunuzdur. Gerçekten bir eski Hitit harabesine benzeyen bu köyde insanların toprak altından henüz çıkarılmış kırık dökük heykellerden farkı ne? Ara sıra Bekir Çavuş'la onun gezip gördüğü yerlerden bahsederiz. Bekir Çavuş çok yer gezip görmüş olmakla övünür. Onca hemşirelerinin bu kadar geri kalmalarının sebebi kendisi gibi gezip görmemiş olmalarıdır. Ah beyim bir düşün, 23 yıl askerlik bu. Ne Urumeli kaldı, ne Şam, ne Girit. Ve sırasıyla bütün bulunduğu yerleri sayar. Ona göre dünya bir uzun şerit gibidir. Bu köyden başlar, bu köyde biter. Ve bu şerit üstünde şehirler, ülkeler, kıtalar, adalar sıra sıra bir yol menzilini gösteren noktalardır. Girit'te der, ben sabun yapılırken gördüm. Zeytini böyle bizim gibi dibekte dövmüyorlar. Fabrikaları var. Bir yandan zeytin koyarsın, öbür yandan yağ çıkar. Çekirdekleri bir yana, çöpü posası bir yana gider. Buz gibi zeytinyağı. Aha, tıpkı İstanbul suyu gibi. Sabuna gelince. Şam mı? Hey Allah'ım ey! Orayı gördükten sonra ben gayri dünyanın hiçbir tarafına metelik vermem. Bir su, bir yeşillik. Tıpkı bizim imamın anlattığı cennete benziyor. İnan olsun beyim, tam 8 türlü yemiş saydım. Bir karpuzu var, Halebinkiler gibi bal. Hele Tulkerim karpuzu, 5 kişi bir araya gelse yerinden kaldıramaz. Bekir Çavuş'un başka memleketlere dair bu basit hikayeleri, muhayyilemi tatlı tatlı okşamaktan geri kalmaz. Beni Şu bulunduğum yerden alıp götüren her söz, her hikaye, her resim bana adeta bir bedi heyecan veriyor. Bir gün Bekir Çavuş bana bilmem nerenin suyundan, yemişinden bahsederken sordum. Ya kadınlar? 50 yaşında adam utangaç bir çocuk gibi önüne baktı. Geniş ve sürekli bir gülümsemeyle sırıttı. Bu vaka köye gelişimin 7. veya 8. ayında mı ne oldu? Bu vaka diyorum, zira dilimin ucuna farkına varmaksızın birdenbire gelen bu soru bana his hayatımın şayanlı dikkat bir merhalesine geldiğimi ispat etti. Bu çorak yerlerde derimi kavuran ateş yavaş yavaş içimi sarıyor, gönlümü kavurmaya başlıyor. Ben yalnız sudan, gölgeden ve yeşillikten yoksun değilim. Buraya geldiğim günden beri kadın veya kız denilmeye layık tek bir yaratık dahi görmedim. Oysa ben Mehmet Ali'nin düğününde de bulundum. Mehmet Ali buraya geldiğimizin 2. ayı civar köylerin birinden bir kız aldı. Bu onun 3. evlenmesi olmakla beraber kendisine bir yeni güveye yapılan şeylerin hepsi yapıldı. Ah ne ağır, ne sıkıntılı ve ne kadar kabaydı bu düğün. Mutlaka Avrupa'da bir cenaze layı bundan daha ferahlıdır. 3 gün 3 gece süren bu tören esnasında bana en acıklı görünen insan Mehmet Ali'nin bizzat kendisi oldu. Çünkü o güvelik sıfatını takındığı günden itibaren artık hiçbir işe yaramaz gibi bir şey oldu. Bir köşede oturma ve başkalarının geliş gidişlerini, oynayışlarını, yiyip içişlerini, giyinip kuşanışlarını kenardan seyretmeye mahkumdu. Garibi şu ki gelin de ortada yoktu. Her gün sabah olunca köyün ihtiyarları ve ileri gelenleriyle beraber bir duvarın dibine oturuyoruz. Delikanlılarla genç kızlar ve bunlar arasında 40'ını geçmişler çoğunluktaydı. Ve hepsi birden erkeği az, dişisi çok bir küçük insan kümesinden ibaretti. Birbirinden ayrı halkalar halinde girip karşılıklı raks ediyorlar, eğleniyorlar. Bu rakslar sürekli zıplamalardan ve sağa sola gidip gelmelerden husule gelen yeknesak ve ağır bir takım danslardır. Çatlak bir zurna ve bir davulla Arap kabağı arası bir darbuka havayı çatır çatır çatlatıyor. Ben duvarın dibinde gülümsemeye memnun ve ilgili görünmeye çalışıyordum. Elinde mızrak yerine değnekler ve kalkan yerine bir takım tahta parçalarıyla eski hamasi rakıslar taklit eden bir adama ara sıra 1 lira atıyorum. Her atışımda itibarım bir parça daha artıyor. Adeta oynayanların hepsine birden yeni bir şevk geliyor. İşte köy kadınlarının, köy kızlarının hepsi gözümün önündedir. Ve hepsi de yeni, süslü düğünlük esvaplarını giymişlerdir. Dizi dizi altınları başlıklarının etrafında 40 zil parçaları gibi birbirine çarpıyor. Çoğu biçimsiz, bücür, yüz yuvarlak veya lüzumundan fazla iri olmakla beraber aralarında kat kat kumaş yığınlarına rağmen insana narin, körpe ve tombul hissini veren vücutlar da yok değil. Fakat bunların ellerine, ayaklarına bakılınca o hafif tatlı his hemen dağılıveriyor. Bu düğün esnasında bana en çok ızdırap veren şey ziyaretler oldu. İçleri isim veremeyeceğim bir takım karışık yemeklerle dolu lengerler getirilip ortaya kondu mu ne yapacağımı bilmiyordum. Bir kadın eteğinin içinde ekmekleri, daha doğrusu yaş yufkaları getiriyor. Her birimizin önüne bir topak atıyor ve eller hep birden lengerlerin içine dalıyor. Bunlar arasında bazen Mehmet Ali'nin güveylik kınalı elleri de vardır. İçimden mutlaka bütün bunlara alışmalıyım diyordum. Fakat Mehmet Ali'nin evlenme töreni bütün gayretimi kırar gibi oldu. Nihayet gelin bir hamam bohçası gibi cansız ve şahsiyetsiz evden içeri sokuldu. Kuşlar nasıl sevişir, kediler nasıl sevişir biliyorum. Lakin bu köy halkının nasıl seviştiklerini tahmin edemiyorum. Bizim gibi göz göze bakışırlar mı? El ile tutuşurlar mı? Dudak dudağa gelirler mi? Okşayışları nasıldır? Kalbin bir süt çanağı gibi kabarıp taştığı dakikada ağızlarından çıkan sesin anlamı ve ahengi nedir? Mehmet Ali'nin evlenmesinden sonra bu benim için bir düşünce konusu oldu. Anadolu'da köylü kadını şuhluktan, naz ve işveden o kadar yoksundur ki onların hangi biriyle böğre böğre koyun koyuna yatsam vücudumun hiçbir şey duymayacağını tahmin ediyordum. İhtimal ki çok da fena kokarlar. Kendileri hakkında bu hislerimi içgüdüleriyle sezdikleri için midir bilmiyorum. Onlar da bana her rast gelişlerinde arkalarını çeviriyorlar. Yahut eski Yunanlılar devrinde yas tutan kadınlar gibi yere çömelip başlarını örtüyorlar. ve benden başka hiçbir erkeğe bu hareketi reva görmüyorlar. Buraya geldiğimin bilmem kaçıncı haftasıydı. Mehmet Ali'ye sordum. Kadınlarınız niçin yalnız benden kaçıyorlar? Yabansınız da ondan beyim. Bu yaban lafı beni önce çok kızdırdı. Fakat sonra anladım ki Anadolulular, Anadolu köylüleri tıpkı eski Yunanlıların kendilerinden başkasına barbar lakabını vermesi gibi her yabancıya yaban diyorlar. Bir gün onlara ispat edebilecek miyim ki ben bir yaban değilim? Benim damarlarımdaki kan onların damarlarında işleyen kandır. Aynı dili söylemekteyiz. Aynı tarihi ve coğrafi yollardan hep birlikte gelmişiz. İspat edebilecek miyim ki aynı Allah'ın kuluyuz? Aynı siyasi mukadderat, aynı sosyal bağlar bizi kardeşlik, evlatlık, analık, babalık üstünde bir yakınlıkla birbirimize bağlamıştır. Lakin hangi sözlerle, hangi seslerle? Gündelik hayatın ufak tefek ihtiyaçlarını bile anca ifadeye güç bulabiliyorum. Nerede kalmış ki onlara bu kadar genel konular üzerinde konuşacağım? Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Türk entelektüeli, Türk aydını, Türk ülkesi denilen bu engin ve ıssız dünya içinde bir garip yalnız kişidir. Bir münzevi mi? Hayır, bir acayip yaratık demeliyim. Öyle ya, bir insan tasarruf edin ki hangi ırktan, ne cinsten olduğu belli değildir. Kendi vatanı addettiği memleketin dibine doğru ilerledikçe kendi kökünden uzaklaştığını hissediyor. Hissetmese bile etrafında hasıl olan boşluk, soğuk ve itici hava ona her an kendi toprağından sökülmüş bir aykırı, bir acayip nebat olduğunu bildiriyor. Her memleketin köylüsüyle okumuş yazmış zümresi arasında aynı derin uçurum var mıdır bilmiyorum. Fakat okumuş bir İstanbul çocuğu ile bir Anadolu köylüsü arasındaki fark, bir Londralı İngilizle bir Pensaplı Hintli arasındaki farktan daha büyüktür. Bunu yazarken elim titriyor. Buraya geldiğim günden beri beni işgal eden en önemli, en büyük şey Mehmet Ali'nin evindekilerden başlayarak köylüleri kendime alıştırmak, ısındırmak olmuştur. Lakin şimdiye kadar işte buradaki yaşantımın bu 8. ayıdır hala küçük İsmail'le Mehmet Ali'nin anası Zeynep kadından başka birisinde muvaffak olduğumu sanmıyorum. Gerçi köylülerden çoğuyla ahbapça konuşuyoruz. Ağaçaltı, Çeşmebaşı, Dereboyu ve kahve arkadaşlığı ediyoruz. Lakin öyle derinliği olmayan o kadar gevşek bir ahbaplık ki görüyorum ne onları ben ne onlar beni tatmin ediyor. Hepsi benim yanıma yürekleri kafaları gibi kalın sargılarla bağlanmış olarak geliyorlar. Ve bahislerimiz hep topraktan, havadan zaman yakınmaktır. Esasen Mehmet Ali'nin anasıyla da bundan başka bir şey konuşmuyoruz. 12 yıldır dul olan ve bütün ailenin tek başı bu katı, sert ve mütevekkil insanda. Tabii güçlerden bir şey gizlenmiş gibi duruyor. 40 yaşında mıdır, 50'sinde midir bilinmez. Eli ayağı bir ağacın henüz topraktan sökülmüş kökleri gibidir. Ve bilirim ki vücudu bir meşe kütüğü kadar sağlamdır. Onun çok kere küçük boz eşeğin taşıyamadığı en ağır yükleri alnından bir ter akmadan dimdik taşıdığını görmüş ve tarlada saatlerce belini doğrultmaksızın çalıştığına şahit olmuşumdur. Zeynep kadın bir gün bir komşu kavgasında paylaşılamayan bir kocaman dibek taşını huşunetle teperek bir hamlede yere devirmişti. Zaten bu sakin ve mütevekkil kadının öfke başına vurduğu zaman ne yapacağı kestirilemez. Bir defa kasabadan geç gelen İsmail'i altına alıp öyle bir dövdü ki Mehmet Ali de dahil olmak üzere bütün ev halkı çocuğu elinden alamadık. İşte bu vaka esnasındadır ki hem Mehmet Ali'nin karısı ve hem de kız kardeşiyle karşılaştım. Beni sofrada görür görmez her üçü de bir kümeste ürkmüş tavuklar gibi kaçıştılar. İsmail ağlamıyordu, bağırmıyordu. Sanki bir ağır ve zahmetli görev esnasında imiş gibi ciddiydi. Yalnız kendisini anasının elinden çekip odama sürüklediğim vakit cılız ve çökük göğsünün altında kalbinin bir demir tokmak kuvvetiyle şiddetli şiddetli çarptığını duydum. İçerisinde tok tok vuran bu ses onun incecik göğüs tahtasını hurdahaş etmeye kafiydi. Nasıl oldu da deminki badireden sağ salim kurtulabildi? Her vakit bu cılız soluk ve raşitlik insanlar için kendi kendime sorduğum budur. Zeynep kadından 100 kat daha haşim ve merhametsiz olan bu tabiatın Sürekli dayakları altında didik didik olmuş bütün bu insanları koruyan ve hayatlarını devam ettiren gizli kuvvet nedir? Hey, onu sana sormalı Zeynep kadının karnı. O müthiş dayak fastından sonra İsmail bir süre benim odamda büzülmüş kaldı. Sonra uykuya daldı. Odanın bir köşesinde zavallı küçük ve mustarip vücudunu seyrediyorum. Bu vücut her tarafı kırılmış, birbiri üstüne yığılmış bir külçe halinde. Kafa iki kolla dizlerin arasında kaybolmuş. Odanın sessizliği içinde solumalarını duymasam onu ufak bir paçavra yığını sanacağım. Bu yaratık çocukluk nedir bilmedi. Başka diyarlardaki çocukların gülüp oynamaktan başka bir şey yapmadıkları mutlu çağda bu 20 yaşında bir delikanlının güç dayanacağı bütün ağır işleri görüyordu. Yük taşıyordu. Çapa çapalıyordu. Diğer taraftan sıtma, küçük böğrünü zehirli tırnaklarıyla oyuyordu. Acaba doğduğu günden beri bir defa olsun hiçbir şeye güldü mü? Sanmam. 3 yaşında, 4 yaşında yavrular görüyorum. Hepsi yüzlerine 40 yaşında bir adam maskesi takmış gibi. Yürüyüşlerinde bile olgun bir adam ağırlığı var. Arkalarından bakarken onlara bir takım kederli cüceler denilebilir. Geldiğim gece İsmail de benim üzerimde bir cüce etkisi bırakmadı mı? Onun çocuk olduğuna sonradan yavaş yavaş alıştım ve onu sevmeye başladım. Ona bakarken bir derin acıma duygusu benliğimin ta derinliklerinden birer gözyaşı halinde sızdı. Kalbimde toplandı. Ona doğru gittim, sırtını okşadım. Zavallı köylü çocuğu. Sen iki üvey ananın yavrususun. Biri demin seni döven anandır. Öbürü de seni her gün döven, doğduğundan beri her gün döven yurdundur. İkisinin de acısı arasında böyle kavrulup gitmişsin. Yarın gençlik çağına gireceksin. Lakin o vakitte, o vakitte. Savaşta gördüğüm bütün o yerler gözümün önünden bir daha geçiyor. Onların yırtık şalvarları ve kırmızı mintanlarıyla yalın ayak gelişlerini, sonra haki elbiseleri içinde kah sırt üstü, kah yüzü koyun düşüp ölüşlerini görüyorum. Siperlerde kendi kendine yavaş sesle konuşan Mehmetçiğin sesi kulağıma geliyor. Neden korkacakmışım? Her gün atıyor, atıyor, hiçbiri değmiyor. Bunu söylerken mutlaka havada başının üstünde düşman uçakları humurdanıyordu. Dünya ile istediğim gibi ilişkimi henüz kesmiş değildim. İstanbul gazetelerini ara sıra alıyorum. İlk İnönü zaferini bunların birinden öğrendim. Bu olay benim için günlerce süren bir sevinç kaynağı oldu. Köyde her önüme gelene durmadan bunu anlatıyorum. Yalnız bundan bahsediyorum. Diyebilirim ki elimden kimse kurtulamadı. Bana sokakta arkasını çeviren kadınlar, beni görünce kaçışan çocuklar bile elimden kurtulamadı. Mehmet Ali'nin anası, kız kardeşi, karısı, küçük kardeşi ve bilhassa Mehmet Ali benden bunalacak hale geldiler. Köyde zaten aklıma güveni olmayanlar beni büsbütün çıldırdı sanmışlardı. Bir an geldi ki ben de kendimden şüphelenmeye başladım. Sevincime bir hat tayin ettim. Eleme, kedere, hatta sevince bir sınır tayin etmek. Bunu yalnız şehirlerde olur bilirdim. Meğer insan köylerde, dağ başlarında ve mağara kovuklarında da samimi olmak, içinden geldiği gibi, içinden geldiği kadar gülüp ağlamak hürriyetine sahip değilmiş.